Ayrım 14, sayfa 138, 7. bölüm, Küçülen Penis, 1985 Baharı. Yusyalaya bayırlarına yarım saatlik mesafede, Sherman Oaks'ta evimin yakınındaki marketten bir şeyler alıyordum. Los Angeles'a döndüğümden beri geçen 4 yıl içinde klinik işlerim ve araştırma programı oluşturmak öyle vaktimi alıyordu ki akşamları ancak 8'de ya da 9'da markete gidebiliyordum. Meyve bölümünde durmuş, kusursuz olgunlukta, hoş kokulu bir kavun aradığım sırada güney aksanlı, tanıdık boğuk bir ses duydum. "Aman efendim, vadide alışveriş mi yapardınız siz Dr. Small?" Arkamı dönünce karşımda arkadaşım ve meslektaşım Dr. Pete Carter'ı buldum. Pete ağzına kadar dolu alışveriş sepetini yanıma çekti. "İşe bak, Pete Carter'ı göreceğim varmış efendim," dedim, Pete'in aksanına taklit ederek. Pete kocaman sırıtarak 1.90'lık boyuyla tepeme dikildi. Kendisi Tulane Üniversitesi'nden mezun bir dahiliyeciydi. Yeni kurduğu ailesini batıdan çıkararak uzman doktorluk görevi için Yusyalaya taşımıştı. "Aksanı biraz daha çalışman lazım geri." Uzanıp rastgele bir kavun aldı. "Ve biliyor musun, rastlaşmamız çok isabetli oldu. Telefon etmekten kurtuldum. Sana yönlendirmek istediğim bir çift var." "Olur tabii, hikayeleri nedir?" dedim. Tekerlekli alışveriş sepetimizle dedikodu eden el kadınları gibi rafların arasında ilerlediğimiz sırada. Pete sesini alçalttı. "Adam benim hastam. Şehirdeki şu büyük firmalardan birinde avukatlık yapıyor. 3 çocukları var. Adam ortaklığa girme konusunda aşırı derecede stresli. Karısı bıkmış durumda. Sanırım evlilikleri de zorda." Pete'in sepetindeki bebek bezlerini ve şeker paketlerini görünce hastanın sorularına karşı neden hassasiyet gösteriyor olabileceğini anladım. Ne tedavi uyguluyorsun?" dedim. "Öyle heyecanlı bir şey değil. Bildiğin şeyler. Adamın firmasının tüm tıp hizmetleri bizim grupta. Müsait zamanım var. Söyle, arasınlar beni," dedim kasaya doğru ilerlerken. Pete alışveriş listesine göz attı. "Tüh, fıstık ezmesini unuttum." Sonra benim sepetime bakıp güldü. "Ah ah, nasıl özlüyorum iki muz bir süt alıp işi bitirdiğim günleri." Eve döndüğümde içeri sessiz ve karanlıktı. Normalde tek başıma olmayı severdim ama bu akşam kendimi yalnız hissediyordum. Pete ile hemen hemen aynı yaştaydım ama o çoktan evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı. Bense kız arkadaşım Linda ile 2 aydır birlikteydim ama ilişkimiz ikimize de ciddi bir bağlılık gibi gelmiyordu. Acaba ne zaman yuva kurma fikrini benimseyeceğim diye düşündüm. O sırada bebek bizi ve şekerler pek içimi açmıyordu ama hayatımda önemli yer verdiğim birinin olması fikri kulağıma hoş geliyordu. Marketten aldıklarımı yerleştirmeye başladığım sırada Pete'in dikkatimi dağıtarak beni kusursuz kavunu bulmaktan alıkoyduğunu fark ettim. Aldığım kavun tam olgunlaşmamıştı. Ben de onu mutfak tezgahının üstüne bıraktım. 2 gün sonra Pete'in hastasının mesajını dinliyordum. "Merhaba, ben Steve Agerman. Sizi aramamı Dr. Carter önerdi. Sesi sert ve ciddi geliyordu. Birkaç defa mesajlaştıktan sonra nihayet Steve ve eşi Sharon'a uygun bir randevu saati belirledik. Artık kendimi daha bir evimde hissedecek kadar vakit geçirmiştim UCLA'de. Psikiyatri lisansım da dahil 6 senelik bir psikiyatri deneyimi edinmiş durumdaydım. Şimdi Jewel City Göz Enstitüsü'ne bakan daha genişçe bir ofisim vardı. Ofiste masam ve dosya dolaplarımın dışında 3 koltuk, bir küçük yeşil kanepe, bir de sehpa bulunuyordu. Kaçırdığım bazı makaleleri okuduğum sırada Agerman'lar açık duran kapımı tıklattılar. "Doktor Small siz misiniz?" dedi Sharon. 40'lı yaşlarında incecik, uzun, kıvırcık kahverengi saçlı bir kadındı. Altında soluk bir kot, üstünde askılı bir tişört vardı. Steve daha aynı yaşlarda görünüyordu ve ince çizgili takım elbise giymişti. Kapıda dururken vücut dili bana acele içinde olduğunu ve bu şeyi hemen bitirip gitmek istediğini söylüyordu. Tahminimce ofisinden aceleyle gelmişti ve buna canı sıkkındı. "Sharon ile Steve değil mi?" dedim. "İçeri girin, oturun lütfen." Ben ayağa kalkıp kapıyı kapatırken onlar kanepenin 2 ayrı ucuna oturdu. Koltuğuma dönmeme fırsat kalmadan Sharon çabuk konuşmaya başladı. "Ofisimizi çok zor bulduk Dr. Smor. Labirent gibi burası. Bir koridora giriyorsunuz, git bitmek bilmiyor. Tam köşeye dönüyorsunuz, bu sefer de ofis numaraları değişiyor. Sonunda sayıdan önce gelen C harfinin aslında katı belirttiğini anladık. Ama asansörde böyle yazmadığı için talebudaki danışma masasına geri döndük." Steve karısının sözünü kesti. "Bunların bir önemi yok Sharon. Asıl meseleye gelelim. Adam saat başına para alıyor, ben de öyle." Sharon'ın kocasının bu uygar tavrından rahatsız olmaması beni şaşırttı. Bu çift bende tedirginlik uyandırıyordu. Demek ki kendileri de tedirginlik hissediyorlardı. Sharon'ın motor gibi konuşmasında hafif manik bir tat vardı. Ama yine de liner ve mantıklı bir konuşmaydı. Bu konuşkan personel Muhtemelen onun kaygısının ifade şekliydi. Steve ise kaygısını güçlükle kontrol altında tutuyor gibiydi ve sabırsızlığı da altta yatan bir öfkeye işaret ediyordu. İçten içe kaynıyordu sanki, patladı patlayacak gibiydi. ''Pekala, nasıl yardımcı olabilirim size?'' dedim. Şirin hemen atıldı. ''Şöyle ki, çocuklarımız olmadan önce ben eczacılık yapıyordum.'' City ise USC'yi sınıf birinciliğiyle bitirmiş bir avukat. Üç çocuğumuz var. 6 yaşındaki kızımız Liza'yı planlayarak dünyaya getirdik. Ama 3 yaşındaki ikizlerimiz Jackson ve Robbie'ye sürpriz oldu. İşi de bu yüzden bıraktım zaten. Sharon yıldırım hızıyla konuşmasına devam ederken Steve hem bezgin hem de sıkılmış görünüyordu. Steve pencereden dışarı bakarken Sharon anlamsızca konuşmayı sürdürdü. Benedict Canyon'da oturuyoruz. Bilirsiniz hani 70'lerde Manson cinayetlerinin işlendiği yer. Steve dayanamayıp çıkıştı. Yeter artık Sharon. Bu kadar çok konuşup bu kadar az şey söylemen olacak şey değil. Doktora geçmişimizle ilgili bilgi vermeye çalışıyorum hayatım. Az sonra da şirkette ortaklar geçerken yaşadığın stresi anlatacaktım. Yani geceleri neredeyse hiç uyumuyorsun. Sürekli sinirlisin tatlım. Steve'in iğneleyici sözlerine rağmen Sharon Steve'in hiç bozmadı. Onun durmaksızın konuşmasından Steve'in rahatsız olmasını anlayabiliyordum. Döndüm ve bana yaşadığın stresi anlatır mısın Steve dedim. Herkesin başına gelir böyle şeyler. Haftada 80 saat çalışıyorum ama büyütülecek bir şey de değil. Bu durumda beş edemeyen asıl Sharon. Hiç de değil hayatım. Baş ediyorum. Senin için endişeleniyorum sadece dedi Sharon. Araya girdim. Bakalım doğru anlamış mıyım? Steve, sen yakında bir ortaklığa giriyorsun ve yoğun çalışıyorsun. Sharon, sen de bu durumu Steve'in ruh haline etkileyip onu strese sokmasından kaygılanıyorsun. Fakat Steve, sen durumunu idare edebildiğini söylüyorsun. O zaman ortada herhangi bir sorun olduğu fikrine katılmıyorsun demektir. Sorun var canım, olmaz olur mu dedi Steve. Ben evime ekmek parası getirmek için didiniyorum. Geleceğimiz için çalışıyorum. Ama Sharon'ın çenesi evle yeterince ilgilenmiyorum diye kapanmak bilmiyor. Steve sonunda Sharon'ı kışkırtmıştı. Sharon gerildi ve daha tiz bir sesle cevap verdi. Çok şey istemiyorum ki Steve. Sadece arada bir çocukların yanında ol istiyorum. Sen çalışırken ya da boş boş havaya bakarken evle ilgili diğer her şeyi ben yapıyorum. Üstelik yardım da almıyorum. Steve ağır ağır ve kontrollü bir hiddetle konuştu. Milyon defa söyledim sana Sharon. Bakıcı tutacak paramız var bizim. İstediğin takdirde yoga mı olur, pilates mi artık her neyse onu yapmak için kendine vakit ayırabilirsin. Kafasını iki yana salladı ve bana döndü. Sharon öyle kontrolcü ki çocuklara ya da ev işlerine yardım edecek birini işe alamıyor. Steve'in çalışma saatleri onu çocuklarından ve evinden uzak tutuyordu. Ama o Sharon'ın uzak kaldığı için pek de yakınıyormuş gibi değildi. Steve'le yaşamanın da öyle kolay bir şey olmadığını anladım. Bitmek bilmez eleştirilerini kaldırmak Sharon için zor olmalıydı. Pete Carter, Eggerman'lerin arasının kötü olduğunu söylerken ne demek istemişti, şimdi anlıyordum. Tüm arabuluculuk çabalarıma rağmen karı koca seansın büyük bölümünü atışarak geçirdi. Sharon'ın aralıksız yorumları sabrımı zorluyordu ama Steve'in acımasız dokundurmaları da bende Sharon'ı koruma isteği uyandırıyordu. Bu ikisi kesinlikle kışkırtıcı bir çiftti. Bazen Sharon konuşurken Steve kafasının içine kendisiyle sohbet ediyormuş gibi tamamen kopup gidiyordu. O ne kadar sessizleşip içine çekilirse Sharon'ın konuşması da o kadar hızlanıyordu. İlişkisi hakkında daha fazla şey öğrenebilmek için Sharon'ın konudan uzaklaşmasını önlemeye çalıştım. Yani siz lisede mi çıkmaya başladınız? Steve gözlerini devirirken Sharon ortaya atladı. Evet, Steve basketbolcuydu. Ben de Amigo takımındaydım. Üniversitede birlikte yaşamaya başladık. Son sınıfta da evlendik. Ben eczacılık okuluna devam ettim. Steve de hukuktan mezun oldu. Ama ben ikizlere hamile kalınca çalışmayı bıraktım. Aile geçmişinde psikiyatrik bir rahatsızlık olmadığını ve ikisinin de şimdiye kadar depresyondan yıkılmadıklarını veya akıl sağlığı uzmanına görülmediklerini öğrendim. Alkolü sadece hafta sonlarında sosyal ortamlarda içiyorlardı. Üniversite yıllarında daha çok marihuana olmak üzere eğlence amaçlı uyuşturucu kullanmışlardı. Seansın bitmesine 20 dakika kadar kala temel geçmiş hikayesinin ötesine geçmek istedim. Sharon'ın konuşmayı bıraktığı ender anlardan birinde ''Peki seks hayatınız nasıl?'' dedim. İkisi aynı anda cevap verdiler. ''İyi'' dedi Steve. ''Daha iyi olabilirdi'' dedi Sharon. Steve dik dik Sharon'a baktı. Sharon ise omuzu gitti. Steve aniden ayağa kalktı. ''Biliyor musunuz toplantıma geç kaldım. Siz ikiniz ne istiyorsanız konuşun.'' Bir şey söylememe fırsat kalmadan Steve çıkıp gitti. Belli ki seks tartışmak istediği bir konu değildi. Sharon ağlamaya başladı. Ona mendil kutusunu uzattım. İyi misin Sharon? Burnunu sildi. Başını salladı. Anlaşılan yatak odanızda olup bitenler hakkında hemfikir değilsiniz. Hiçbir şey olduğu yok yatak odasında. Sorun da bu zaten. Neredeyse bir yıldır doğru dürüst seks yapmadık. Doğru dürüst derken neyi kastediyorsun dedim. Cinsel ilişkiyi dedi Sharon. Bir süre oynaşmaya falan devam ettik ama Steve dokunmama izin vermiyordu. Orasına. Spor salonundaki bir şey yüzünden kasında isilik gibi bir şeye çıkmış. Bana da bulaşmasını istemiyormuş. İyi de ne kadar sürer ki öyle bir şey? Hayatımızın sonuna kadar mı? Bir ilişkisi falan bile olabilir. Nereden bileyim? Nesi var sence dedim. Bilmiyorum ama ne zaman sorsam konuyu değiştiriyor dedi. Bir hafta kadar önce duştan çıkmıştı. Şu isiliği göstermesini istediğimde adeta fıttırdı. Sanki havluyu üstünden çekecekmişim gibi paranoyaya kapıldı. Sonra da giyinmek için odaya kaçtı. Bu isilik başlamadan önce seks hayatınız nasıldı dedim. Harikaydı dedi Sharon. Birbirimizden uzak duramıyorduk. Şimdi ise o seksten kaçmak için her türlü saçma mazereti üretiyor. Ya çok işi oluyor ya çok yorgun oluyor. Çok stresli oluyor ya da isliğine yeni merhem sürmüş oluyor. Sürekli bir şeyler buluyor yani. Merhem mi diye düşündüm sesli bir biçimde. Evet, islik ilk başladığında Dr. Carter'dan aldığı bir krem. Duraksadı ve buna ne kadar dayanabilirim bilmiyorum Dr. Small. Steve'in isliği ve merhemi konusunda Pete'le konuşmayı kafamın bir köşesine yazdım. Açık sözlülüğünün için sana teşekkür ederim Sharon. Bu konu üzerine biraz daha konuşmamız iyi olacak diye düşünüyorum. Ama şimdilik bu kadar yeter. Senle ve Steve'le haftaya aynı saatte görüşebilirim. O cumartesi gecesi Linda ile sinemadan dönüyorduk. Linda bende kalacağı için eve atıştırmalıklarla ve kahvaltılık malzemeyle doldurmuştum. Yatağa gelince Linda'yı öpmek için uzandım. Ama o az önce adetinin başladığını, sevişmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine hüsranımı gizleyerek alnına bir öpücük kondurdum. Linda arkasını dönüp uykuya daldı. Bense Ken Follett romanımı alarak okumaya başladım. Aklım kitabımı yine deliğinden Linda'nın tedbir mahiyetindeki püskürtmesine kaydı. Sonra da Steve ile Sharon'ın seksiz evliliğini düşündüm. Onlar da frene basan taraf Steve'di ve kasık isiliği mazeret etti pek zayıf bir mazeretti. Ayrıca karısı isiliği görmek istediğinde neden o kadar porno yaklaştığını da açıklayamıyordu. Ne saklıyordu havlunun altında, ne kadar kötü olabilirdi bu kasık döküntüsü ve bir yıldır neden hala geçmemişti? İçimden bir ses Steve'in Sharon'ın bilmediği daha derin bazı psikolojik sorunlarının olduğunu söylüyordu. Adam saat gibi kurulmuştu adeta ve her an yayları atacak gibi görünüyordu. Gizli bir obsesif kompulsif veya öfkeli depresif olabilirdi. Belki de havlu olayı daha da ciddi bir şeyin işaretiydi. Seansımızda kopup gittiği anlarda aklından neler geçiyordu acaba? Seks hayatları hakkında konuşmaya başladığımız anda fırlayıp gitmişti. Terapide seks pek çok insan için önemli bir meseledir. Freud seksi birincil sosyal aktivitemiz olarak görürdü ve onu basit bir cinsel birleşmenin çok daha ötesi olarak tanımlardı. Cinsellik gücün bir sembolü olabilir ve güçlü insanlar, milyarderler, politikacılar, ünlüler fiziksel olarak çekici olmasalar bile genelde seksi diye algılanırlar. Sevgi ve yakınlıkla beslenen ilişkilerde seks sevginin bir ifadesi olabilir. Partnerlerden birinin veya her ikisinin başkalarını da içeren aşağılanma, bağlanma veya benzeri fetiş fantezileri olsa bile. İlişkide seksin inişe geçmesinin pek çok nedeni vardır. İş veya para stresi, çocuk veya ailevi sorumluluklar ve sağlık problemleri libidoyu düşürebilir ve bazı çiftlerde aseksüel bir yapıya yol açabilir. Depresyonda kişinin seks dürtüsünü azaltabilir. Çoğu antidepresan morali iyileştirerek libidoyu yükseltebilir ama gariptir ki orgazma ulaşma kabiliyetini de azaltabilir. Sharon ile Steve'in asıl sorunu neydi bilemiyordum ama bulmaya ve onlara yardımcı olmaya kararlıydım. Dönüp horlamakta olan kız arkadaşıma bakınca benim libidom da düştü. Kitabıma dönmeye çalıştıysam da başım düşmeye başlayınca ışığı söndürüp yattım. Pazartesi sabahı Pete Carter ile telefonda birbirimizi yakalamaya çalıştık. Nihayet öğleden sonra konuşmayı başardık. Steve'in isliğini ve merhemini sorduğumda Pete şaşırdı. Yazdığım o kremleri hala kullanıyor muymuş? Daha bir sene önce döküntüsü olduğunda vermiştim. Ayrıntıları hatırlıyor musun dedim. Elbette dedi Pete. Her zamanki ağır ağır konuşmasıyla. Sporcu kaşıntısı diye bilinen tinikurisi vardı. Kasık bölgesi için bir mantra ilacı verdim. Kaşıntıyı kesmek için de birkaç gün kullanılmak üzere kortikosteroid bir krem verdim. Anlaşılan hala kullanıyor onu dedim. İyi de sorun yaratabilir dedi Pete. Nadir olur ama bazen emilip kana karışan steroid hipofiz bezinin işlevini durdurabilir ve kan şekeri fırlar. Dahası kremi hala kullanıyorsa kaşıntı ve döküntü daha da beter bir hal alır. Sağ ol verdiğin bilgiler için Pete. Bu hafta yine gelecekler bana. İyi dedi Pete. Ben de onu yeniden göreyim de ne hatlar karıştırmış aşağısıyla bir öğreneyim. Ben öğreneceğime sen öğren dedim ve telefonu kapadım. Tıp fakültesini hiç sevmezdim, dermatoloji derslerini. Cilt tahrişleri midemi bulandırırdı.